İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal, 6. dizin, sayfa 117. 7. kısım. Öğretmen Sami Turgut çok at başı boyamıştı. Kasabanın sokakları, ağaçları renk renk at başlarıyla donatılmış, at başı resimleri Torosların en ulaşılmaz köylerine varmış, Çukurova'nın her köyünün kahvesine, camisine asılmıştı. Kasabanın pazarıydı. Çok eskilerden bu yana, daha bu kasaba kurulmadan önce, bu toprak tepenin dibinde, bu çayın kıyısında, tam buradaki alanda pazar kurulurdu. Yayladan dönen yörükler, Türkmenler ürünlerini burada, bu çakıl taşlarının baştan sona örttüğü geniş alanda sergilerlerdi. Yukarıdaki bir ucunu tepeye dayamış, kesme kefenk taştan örülmüş köprü yapılınca, pazar yerinin adı Köprü Altı diye adlandırılmıştı. Yüksek gözleri, çok ak taşları, tepenin yamacına yapıştırılmış görüntüsüyle bu köprü uzaklardan, ovadan gözüküyordu. Pazar yerine o gün bugündür avşarlar, Türkmenler, yörükler aynı malları getiriyorlardı. Koyunlar, keçiler, sığırlar, atlar, eşekler. Bir de yağ, peynir, bal, mezdeye, kenger sakızı. Bir de çam bardaklar, beşikler, ekmek tahtaları, oklavalar, yayıklar. Bir de kilimler, çuvallar, çullar, halılar. Pazar yeri çok kalabalık oluyordu. Çığcık kilimlerini köprünün ak korkuluklarından aşağıya bir uçtan bir uca sarkıtıyorlardı. Ilık bahar güneşi altında uçuşan, çıldıran bir renk cümbüşü başlıyordu köprünün üstünde. Her gören bu renk kasırgasına hayran kalıyordu. Anavarza'nın üst başında boz kuyuyla Çığcık köyünün altında boz topraklı yayvan geniş bir yığıntı vardır. Bu yığıntı düz bir alandır. Bu alana baştan aşağıya mozaik serilmiştir. Burası da çılgın bir renk cümbüşündedir. Kadim günlerden bu yana bu mozaikler Çukurova'ya renklerini, biçimlerini bitmez tükenmez bir kaynak olarak dağıtırlar. Ve Çığcık köylülerinin kilimleri geleneksel kilim renklerinden, nakışlarından kopmuş, kendine özgü renkler, nakışlar bulmuştur. Kilimleri bir gizde, bir büyüde Balkır ve Çığcıklılar bu büyünün gizini kimseye söylemezler. Gözleri gibi korurlar gizlerini, gözleri gibi korurlar ak toprakları üstündeki mozaiklerini ve mozaiklerinin yerini. Mozaikler onların örnekleri, büyük kaynakları. Kilimlerine yüzlerce nakış oradan akmış gelmiştir. Bir de yörük halılarına. Çok kektik, çok kara yılan, çok ceren resmi vardır mozaiklerde. Bir doru at bir mavilin üstüne koşar, kuyruğunu dikmiş, yelelerini bulut gibi kabartmış. Bir mor geyik bir kayanın üstünde dikilmiş durur. Bir akrep tıpturuncudur, kuyruğunu kaldırmış, sokacak birisini aramakta. Bir kırmızı yılan genç, saçları uzun bir kızın bacakları arasına akmaktadır. Sabah vaktidir, bir tilki uzun yalım gibi kuyruğu, boncuk gözleriyle kurnaz, yöreye uzaktaki uçan bir turaca bakmaktadır. Alabildiğine kızdırmış güneş ışıklarını, tarlalarda eğilip kalkan kırmızı uzun bacaklı, kırmızı uzun gagalı leyleklerin üstüne dökmektedir. Öndeki çok büyük bir leylek gagasını uzatmış, uzun ak boynu sünmüş, önündeki sazların içine sıçradı sıçrayacak bir kurbağayı yakalamaktadır. Bu mozaiklerden Anavarza öreninin içindeki yöresindeki toprakları yarım kulaç kadar kazacak olursak türlü türlü boy boy çıkar. Misis'te de öyle, Dumlukale yakınlarında da öyle. Yörükler de halılarına örneklik için toprağı kazarak mozaik çıkarmayı öğrenmişlerdir. Ve mozaikler halılarda, kilimlerde canlanır. Yukarıdaki büyük alandaki kuşları, atları, cerenleri de hiç ıska geçmezler. Yer altından aldıkları gün görmemiş renkleri, biçimleri halılarına daha da parlaklaştırarak, daha da güzelleştirerek aktarırlar. İşte onların halıları, kilimleri bu yüzden daha görkemli, daha büyülüdür. Gören insanın başını döndürür. Pazar kaynaşıyor, kilimler, halılar köprünün kanatlarına asılıyor. Çam bardaklar, beşikler suyun kıyısına her birisi oymalı, nakışlı birer anıt gibi diziliyor. Kalabalıktan iğne atsan yere düşmüyordu. Pazar yerindeki ağaçların gövdelerine, köprünün ayaklarına da Sami Turgut'un renk renk at başlarından bir haylisi yapıştırılmıştı. Gelen köylü önce bir afişin önünde duruyor, at başına gözlerini dikip bir iyice baktıktan sonra öteki at başlarına geçiyordu. Pazarda alışveriş unutulmuş, yalnız İnce Mehmet'in atı konuşuluyordu. "Abo!" diyordu, "bu kadar paraya o köylüler değil, İnce Mehmet'in atını, İnce Mehmet'i de alır getirirler hükümete. Bu kadar paraya Köroğlu'nun kıratını, genç Osman'ın arabını, Ali'nin düldürünü de alır getirirler. Bu kadar paraya abo!" Kimi de diyordu ki, "Köroğlu'nun atını bulur getirirler de İnce Mehmet'in atını netseler neyleseler ele geçiremezler. Yemen'den öte bir yerde Düldül daha savaştadır. Düldül'ü de bulur savaştan alır getirirler, İnce Mehmet'in atını getiremezler. Genç Osman şimdi kellesi koltuğunda Bağdat'ın Tunç kapısı önünde daha kılıç sallamaktadır. Onun atını altından çeker alırlar da İnce Mehmet'in atını alamazlar, bulamazlar. Bulsalar yakalayamazlar, yakalasalar zapt edemezler. Zapt etseler depremler, yıldırımlar, seller götürür dünyamızı. Yağız at ellerinden kurtulur. Pazar yeri böyle konuşurken ikindi üstü kalabalığı bir haber dalgalandırdı. Pazar yeri halkı jandarma dairesinin önüne aktı. Onlardan çok önce kasaba halkı jandarma dairesinin avlusunun önüne gelmiş, itiş kakış alt alta üst üste avlunun ortasındaki yazılı, üstünde düz burunlu çok güzel bir kadın kabartması olan ak mermer taşın yanında duran ata bakıyorlardı. At çelimsiz, karnı sırtına yapışmış, boynu incecik, gözleri çapaklı, tam sırtının ortasındaki yağara bir yığın sinek yapışmış, kuyruğunu bile sallamaya gücü yetmeyen, başını dizinin oraya kadar sarkıtmış, sağ arka ayağını karnına çekmiş, orada bir sağlam yel esse yıkılacakmış gibi duran bir attı. Atı gören şaşırıyor, gören şaşırıyor diye bir türlü de kimse yerinden ayrılamıyor, duyan geliyor, duyan geliyor, kalabalık gittikçe büyüyordu. Herkes şaşkınlıkla bir ata, bir kalabalığa bakıyordu. Kalabalıktansa hiç ses sada çıkmıyordu. Suskun, şaşkınlıktan dilleri tutulmuş bekliyorlardı. Önce kalabalığı yararak Murtaza Ağa girdi jandarma dairesinin avlusuna. Yüzü sevinçten ışıl ışıldı. Jandarma kumandanı onu avluda görünce merdivenleri koşarak indi, koluna girerek onu Aktaş'ın yanında başını sarkıtmış duran Kurağa'da beygirin yanına getirdi. İki elini açtı, orada beygirin sarkık başının önünde öylece bekledi. Atı gören Murtaza Ağa'nın da sevinci yüzünde dondu kaldı. Atın sağına, soluna, önüne, arkasına geçti, uzun uzun inceledi. Ata baktıkça yüzü kararıyordu. Kuyruğunu kaldırdı, baktı, ağzını açtı, baktı, yüzü buruştu. Öfkeyle, umutsuzlukla jandarma dairesinin merdivenlerine atıldı. Arkasından da yüzbaşı koştu. Biraz sonra önde kaymakam, arkasında Taşkın Halil Bey, onun arkasında yargıçlar, Zülfü, belediye başkanı, ötekiler jandarmanın yol açmasıyla avluya girdiler. Aktaş'ın yanına varınca atın önde durdular. Elleriyle atı göstererek gülüştüler. Bu sırada da onları yukarıdan gören Murtaza Ağa koşarak yanlarına geldi. Atın başına birikmişler, o yanlarına gelip de birkaç sözcük söyleyince yüzleri asıldı. Konuşmadan ağır ağır jandarma dairesine yöneldiler. Murtaza Ağa ellerini kollarını sallayarak bir şeyler söylüyor, ötekiler başlarını yere eğmişler, ayakkabılarının burunlarına bakıyorlardı. Onlar merdiveni çıkıp da kapıdan içeri girince kalabalıkta da birden bir kaynaşma oldu. Her ağızdan bir ses çıkıyor, bağırıyorlar, çağırıyorlar, itişiyor, kakışıyorlardı. ''Lafa bak lafa, İnce Mehmet'in de atıymış bu. Tuzdayım da korkma. İnce Mehmet'in atı hiç yakalanır mı? O at cindir, peridir. O at görkeminden güneş gibi parlar. Şu uyuz ata bak, şu uyuz ata. Köroğlu'nun da atına benziyor. Kırata. Kırat da böyle zayıftır. Böyle üfürsen yıkılacak. Ocağın batmaya, kör Haydar Usta. Almış da şu beygiri. Yılkıya bırakılmış. Alacak 1500'ü Murtaza Ağa'dan. Murtaza Ağa'nın parası paradır, çakıl taşı değil. Hiç bu uyuz beygire 1500 verir mi? Kör Haydar Usta bu beygiri İnce Mehmet'in atı değil de 1000 yaşındadır diye, antikadır diye. Almış da getirmiş. İnce Mehmet duysa ki şu kuradayı, şu uyuzu, şu yağarı. Kendi atı diye getirmiş kör Haydar, onu bir yağlı kurşuna kurban ederdi. Bir tek, iki kurşun istemez. Şu İnce Mehmet'in de atına bakın hele. At derim sana. Küheylan derim ki esen yel ile yarışır. Küheylan derim ki ona kanat çıkarır da uçar. Küheylan derim ki sana kör Haydar Usta'yı dişlerine alır da Kaf Dağı'nın başına götürür. At orada Aktaş'ın yanında yerinden hiç kıpırdamadan başı düşmüş, yereleri sarkmış olduğu gibi duruyor. Kalabalık da patırtı kütürtü kör Haydar Usta'nın 1500 lirayı alıp alamayacağını kıyasıya tartışıyordu. Kimi bu parayı kör Haydar Usta alır, kimi de alamaz diyordu. Tartışmalar kavgaya kadar varıyor. Kimisi bu İnce Mehmet'in atıdır, dağda tek başına bakımsızlıktan bu hale gelmiştir. Kimi de İnce Mehmet'in böyle bir atı olamaz, olsa da İnce Mehmet'in atı bu hale gelemez diyordu. Derken jandarmalar bir kişiye daha kalabalığı yararak yol açtılar. Bu gelen Seyis Seydi'ydi ve İnce Mehmet'in atı onun öldürdüğü Ali Safa Bey'deyken Seyis'i bu Seydi'ydi. Seydi'nin adı kalabalıkta bir uçtan bir uca, dilden dile geçti. Bir söylentiye göre İnce Mehmet salt bu ata sahip olmak için öldürmüştü Ali Safa'yı. İnce Mehmet'in canı bu attadır. Seyis Seydi derse ki bu at İnce Mehmet'in atıdır, kurşuna dizecekler onu. Dağdaki İnce Mehmet'in de orada, bu burada yağlı kurşunları yer yemez. Onun da orada canı çıkacaktır. Seni tuzlayayım da korkma eme. Aklında sen bin yaşa düdüğüm. Züttürü züt. Bu arada Aktaş'ın yanındaki at sineklenip o da usulca kuyruğunu salladı. Kalabalıktan bir gümbürtü gibi bir kahkaha koptu. Bu ince Mehmet'in atıdır, bakın hele bakın, kuyruğunu bile salladı. Vallahi de salladı. Billahi de salladı. Bu ince Mehmet'in atı olmasaydı böyle bir kuyruk sallayabilir miydi? E madem ki kuyruğunu salladı, versinler 1500'ü. Kör Aydar'a versinler. O da o parayla yerin altını üstüne getirsin. Yerin altında ne var ne yoksa bulsun. Bulsun kör de yiyoruz. Ağır ağır ata doğru yürüyen seyir seyri şöyle atın uzağında durdu. Ata bir göz atar gibi yaptı. Arkasını döndü, merdivenlere yürüdü. Kalabalık sesini soluğunu kesmiş. Seyir seyriğinin en küçük kıpırdanışını bile kaçırmamıştı. İçerideyse kıyamet kopuyor. Murtaza Ağa bu at Ali Safa Bey'in atı değildir diyor. Kör Haydar Usta da diretiyordu. Kör Haydar Usta şu ovanın ucundaki Ceyhan Irmağı'nın dağlardan kurtulduğu yerlerdeki köylerden birisinden olurdu. Köyünün yakınında bir kale, kalenin dibinden başlayan geniş bir düzlüğe yayılan bir de şehir kalıntısı vardı. Bu şehrin tiyatrosu hiç bozulmamış, daha dün yapılmış gibi duruyor, köylüler tiyatronun tabanını harman yeri olarak kullanıyorlardı. Üstüne mavi çiçekler işlenmiş, daha kokusunu salan çiçekler, mor çinke taşlar tarlaların örenlerin aralarına düşmüş parlıyorlardı. Uzun bir caddenin iki yanına mavi çinke taşlardan yontulmuş yüksek taş direkler dizilmişlerdi. Bu direklerden yalnız 3 tanesi yıkılmış, ötekiler ayaktaydılar. Kırılmış mermer, çinke taşından heykeller, seramikler, insan başları, ayaklar, kollar, mozaikler tarlaların içine oraya buraya serpilmişlerdi. Kör Haydar Usta değirmen taşı ustasıydı. Bunlar babadan dededen büyük kayalıklardan, mavi ak çinke taşlarından değirmen taşları keserlerdi. Kör Haydar Usta da 17 yaşına kadar babasıyla birlikte taş kesti. Bir gün bir kayayı yontarken kopan bir taş parçası gözüne geldi ve sol gözünü çıkardı. Bereket karşıdaki göçmen köyünde İdris Hoca derler bir göz cerrahı vardı da onun öteki gözünü kurtardı. Yoksa Kör Haydar Usta iki gözden de olacak, dünyası kararacaktı. Kör Haydar Usta bir daha kaya kesmedi, eline çekiç keski almadı. Öyle avare, o dağ senin bu bağ benim bir süre sersem dolaştı durdu. Onun yolunu bir gün bir rastlantı değiştirdi. Yılan derilerine merak sardırmıştı. Dağ taş dolaşıyor, nerede bir yılan kavu bulsa alıyor torbasına koyuyordu. İdris Hoca ne demişti? Senin gözünü yılan kavu kurtardı demişti. Elimdeki ilaç 99 kavlamış yılanın kavının özü çıkarılarak yapılmış ve de senin gibi de birçok insanın gözünü kurtarmıştır demişti. İşte gene bir gün kav toplamak için kalede dolaşırken bir çalının dibinde bir ışıltı görmüş, eğilip almıştı. Bu birbirine bağlanmış bir çift altın küpeydi. Olan olmuş, al Allah delini, zapt eyle kulunu. Kör Haydar Usta bundan sonra defineciliğe başlamış, ünü bütün Çukurova'yı tutmuştu. O bundan sonra çok gezmiş, çok okumuş, Çukurova'yı delik deşik kazmış, ayağının basmadığı yer, kazmasının değmediği ören bırakmamıştı Çukurova'da. Çok heykel, çok değerli taş, çok altın, gümüş, bakır para, çok bilezik, çok gerdanlık, yüzük, hal, çok değerli boncuk, üstleri oyulmuş, kabartmalı, avuç avuç, renk renk çok yüzük taşı, kıymetli taş bulmuştu. Lavi Krallığı'nın sarayını, Arzava, Kizvatna, Hitit, Kue, Kilikya, Pers, Selçukit, Asur Krallığı'nın hazinelerini, gömütlüklerini aramıştı. Elleri ayakları bedenine bakarak çok kocamandı. Uzun pos bıyıklarını kınalıyor, büyük kehribar bir ağızlıkla avurtlarını şişirerek sigarasını içiyordu. Bütün çabalardan elinde köyüne, büyük bahçenin içine yaptırdığı saray yavrusu konağından bir de 500 dönümlük toprağından başka bir şey kalmamıştı. Antikalardan kazandığı paraların altından girmiş üstünden çıkmıştı. İstanbullarda, Antakya, Şam, Halep'lerde girmediği meyhane, görmediği güzel kadın kalmamıştı. Şimdi ise yaşlanmıştı ve elinde değerine paha biçilemeyen bir tek küçük bir antika kuşu kalmıştı. Kuşun başı, boynu, göğsü, ayakları altın, gövdesi lapis lazuli taşındandı. Kör Haydar Usta'ya göre güzel kuşu en az 35 yüzyıllıktı. Ona gözü gibi bakıyor, sakladığı yeri kimseye söylemiyor, bu büyük, bu büyülü gizini de öyle herkese göstermiyordu. ''Evet beyefendiler, bu at Ali Safa Bey'den İnce Mehmet'e geçen attır. Çünkü atı ben yakaladım. O at öylesine bir afsunlanmış attır ki, bu afsunlanmış atları bazı kimselerden başka kimse yakalayamaz. Bu Ali Safa Bey'den İnce Mehmet'e intikal etmiş olan tılsımlı attır.'' ''İnce Mehmet tarafından Ali Safa Bey öldürülerek gasp edilmiş. İntikal etmiş attır. Ben onu dağ taş orman bayır araya araya Düllül Dağı'nın doruğundaki 40 göz kayasının en sivri ucunda buldum. Hangi at? Söyleyin hangi at Düldül Dağı'nın doruğundaki apak çakmaktaşı kayanın ancak iki ayak sığacak kadar ustura gibi keskin sivrisinde durabilir? O kayaları söken sert yerin boranın depremin karşısında durabilir, söyleyin. Murtaza Bey çıldıracak hale gelmişti. Bu kör Haydar'a derdini bir türlü anlatamıyordu. Yahu Haydar, bu at Ali Safa Bey'in atı değildir. Yahu kardeşim, ben bu atı ta Urfa'dan geldiği günden beri biliyorum. Ben bu atı tanımazsam hiçbir atı tanımam. Sen yağar bir beygiri yakalamış getirmişsin. Ben bunun için 1500 lirayı veremem. Ben parayı su kıyısından toplamadım. Bu at İnce Mehmet'in atı değildir. Bu at o attır. Çünkü Düldül Dağı'nın tepesinde beni görünce bir kişnedi, bir kişnedi. Bütün dağ doruktan tabana sallandı. Hemen de sivri ustura kayanın üstüne atladı, yanıma geldi. Bu tılsımlı atlar yanına gidecekleri adamları bilirler. Sen bana parayı vermemek için bu at o at değildir diyorsun. Onlar böyle durmadan tartıştıkça yüzbaşı öfkeleniyordu. Söze karıştı. Öfkesini içinde tutarak, İnce Mehmet'in böyle atı olur mu? Böyle uyuz, böyle neredeyse ölecek. Siz bir tuhaf zatlarsınız diye konuştu. Sözler sıktığı dişlerin arasından ıslık gibi çıkıyordu. Sevgili muhterem yüzbaşım, bunlar sussunlar. Ben zatı devletlerini ikna edemezsem İnce Mehmet'in atını götürüp gene aldığım yere bırakacağım. İşte o zaman bu İnce Mehmet'in atı değildir diyenler gitsinler de o atı yakalamak değil, bir kilometre yanına yaklaşsınlar bakalım. Yüzbaşı kör Haydar'ın ona söylediği saygılı sözlerden sonra yumuşadı. Ama Haydar Bey, bu at çok zayıf, neredeyse ölecek. Muhterem ve yiğit yüzbaşım, ben derdimi sizin gibi cumhuriyetin bir kahraman evladına, sarışın bir kurda benzeyen asil Türk çocuğuna anlatabileceğimi zannediyorum. Öyleyse beni dinleyin. Efendim, bu soylu, bu ölümsüz atlar böyledir. Bu dünyada hala yaşamakta olan eski, en yaşlı at İskenderül Zülkarneyn'in Bukefalos adlı atıdır. Ve hem de kendileri çift kafalıdırlar. İskender'e de çift boynuzlu İskender derler. Çünkü leyim ki o anasından uzun çangal çift boynuzlarla dünyaya teşrif etmiştir. O sebepten o doğduktan sonra parçalanan valideleri vefat eylemiştir. Ona İskenderül Kebir de denir. Onun bir adı da Makedonyalı İskender'dir. Bu İskenderül Zülkarneyn, efendime söyleyeyim, dünyada ilk ve son dünya cihangiridir. Bendeniz onun üstüne bu kadar bilgiye, o büyük zatın Anavarza Kalesi'ne, Hindistan'ı zapta giderken sakladığı hazinesini ararken sahip oldum. İşte onun çift kafalı atı da validelerini doğarken parçalamışlardır. Murtaza Ağa, kısa kes diye kör Haydar'a küçümser şöyle bir baktı. Bize ne İskender'in boynuzlarıyla bilmem anasının neresini parçaladı. Kısa kes, yeter be, sıktın kör Haydar. Yüzbaşı, bırak Haydar Bey'i de konuşsun dedi. Müstefit oluyoruz. Elbet at üstüne de bir diyeceği vardır. Kör Haydar tek gözüyle Murtaza Ağa'ya öyle bir bakış fırlattı ki Murtaza Ağa ondan yüzünü çevirmek zorunda kaldı. Evet, evet, muhterem asil Türk evladı, kıymetli yüzbaşım, şimdi ata da geleceğim. İskenderül Zülkarneyn'in bir atı vardı. O at İnce Mehmet'in atı, Köroğlu'nun kıratı, Ali'nin düldülü ve de öteki ölümsüz atlar gibi onun alnına yazılmıştı. O daha 16 yaşındayken o at gelmiş, babasının sarayının önünde durmuş. O atı yakalamak istemişler, kimseye yakalanmadığı gibi oradan da ayrılmamış, ta ki İskender gelene kadar. İskender gelince kuzu kuzu gitmiş onun elini yalamış. Çift boynuzlu İskender de bu atın kendisine gayipten gönderildiğini anlamış. Hazreti Ali nasıl Düldül'ün üstünden kılıcını sallayıp Anavarza kayalıklarını ikiye bölmüş, Ali kesiğini açmışsa, İskender bir de bakmış kendisi nasıl çift boynuzluysa at da çift kafalı. Atın adını çift kafa koymuş. Dört gözlü, dört kulaklı, iki ağızlı, dört burunlu. Bu kefalosun üstüne binmiş, kılıcını sallamış. Onun kılıcı da Hazreti Ali'nin kılıcı gibi. Babasına gitmiş İskenderül Zülkarneyn, yani çift boynuzlu, babası oğlunun altındaki çift kafa atı görünce, bu nedir biliyor musun oğul? O da bilmiyorum baba demiş. Bu at senin alnına yazılmış ki bunun da manası şu ki sen bu dünyayı zapt edeceksin. Günün doğduğu yerden battığı yere kadar. Bir dünya daha olsaymış onu da gene sen zapt ederdin demektir. Bunun, bu atın sana gönderilmesinin manası... İskender'dir, çok sevinmiş. Ben bu çifte kafalı atı geçen yıl Akçasaz'ın kıyısına gördüm de yakalayamadım. Atın donu demir kırdı, gözleri de dört yalp yalp yanan yıldızdı. Onu yakalasam da Alaman Müzesi'ne bir satsam bana dünyanın parasını verirlerdi. İskenderül Zülkarneyn'in atı ne demek? Onun nalları yakuttan, yeleleri sırmadan, eğeri de yeşil, yeşim, inci, pırlanta döşeli. Ne yazık ki ben ata yaklaştım, yaklaştım, yaklaştım, elimi değdirdim. Ya ben şanlı bu kefalosa elimi değdirdim. Ben elimi ona değdirince o da bir mor bulut oluverdi ve hem de göğe çekildi. O göğe çekilen bulutun içinde ışıklar patladı, yıldızlar kaynadı. Az sonra da yıldız yakuta kesip kıpkızıl göğün ucuna yapıştı kaldı. Sabaha kadar da bütün geceyi yakut kızılına boyadı koca Akdeniz'i bile. İşte İnce Mehmet'in atı da böyle bir attır. Böyle bir at için 1500 lira da para mı? O atı geçen yıl Akçasaz'ın kıyısında gördüğümde önce aldırmadım. Öyle bayağı beygir gibi bir attı. Ama azıcık sonra anladım ki bu atta bir tuhaflık var. Dikkatlice bakınca bu atın çift kafalı olduğunu gördüm. Ve dahi ona koştum. Demir kır donlu at, bir zayıf, bir kurada attı ki tıpkı aşağıdaki İnce Mehmet'in atı gibi. Ve de uçtu gitti. Size halisane hulusi kalple tavsiyede bulunabilirim ki bu at da bu gece bu kefalos gibi uçabilir. Hemen bu atı benden ala, dera kap, şimdi kurşuna dizesiniz. Yoksa çok geç kalmış olabilirsiniz. Ben o anda akıl etseydim de ata atlasaydım, at gene göğe ağırdı ya. Ama ben de üstünde yelesine yapışmışım yıldızların arasında. Sonra orada yıldızların arasında dolaş dolaş ne olacak? Acıkıp yere inecekti. Ali kılıncını çekti, düldülü doldurdu, salladı. Ana varza kayalığını tepeden tabana ikiye ayırdı. Ve çift boynuzlu İskender çift başlı bu kefalosun üstündeydi. Geldi Toros dağlarının ulu kayalıkların önünde durdu. Bu dağı aşmanın, bu kayalıkları geçmenin mümkünü çaresi yoktu. Kumandanları, askerleri dağı aşmanın yollarını çok aradılar, günlerce düşündüler. Bu başı göklere ulaşmış keskin mor çakmaktaşı kayalıkları aşmanın bir yolunu bulamadılar. Çift boynuza geldiler. Hey İskender dediler, bu dağı aşmanın bir mümkünü çaresi yok, geriye dönelim. İskender'dir kızdı köpürdü, dönmekle ne söz dedi. Eğildi çift kafa bu kefalosun dört kulağının dördüne de bir şeyler söyledi. Dört gözünün dördünden de öptü, ardından da kılıcını çekti. Elindeki kılıç şimşek gibi yedi kez çaktı. Bu kefalosu doldurdu, at dağa yıldırım gibi sündü. Kılıç dağın sırtında yedi kez şimşek gibi çaktı. Dağ güm güm öttü ve ikiye ayrıldı. Gülek boğazını İskender işte böylece atının gücüyle açtı. İskender'ül Zülkarneyn Gülek Boğazı'nı açtığını bildiren yazıyı kılıcının ucuyla kayalara kazıdı. Bu yazı daha Gülek Boğazı'nın en dar yerinde durur. Ve de bu kefalos o gün bugündür her bahar aylarında kayalar çiçeklenirken Gülek Boğazı'na gelir. Yüzünü yazıya sürer, ardından da kişner. Kişnemesi bütün Toros kayalıklarında koyaktan koyağa geçerek yankılanır. Murtaza kendini tutamadı. Tevatür, tevatür dedi gülerek. Tevatür ki ne tevatür? Vay senin bütün kuyruklu yalanlarına, boynuzlu kıslaklarına ocağın batsın kör Haydar. Kör Haydar Usta Murtaza Ağa'yı görmüyor, duymuyor tavrı takınarak İskender'ül Zülkarney tevatür adamdır diye ortaya konuştu. Bu İskender Çukurova'yı, Hindistan'ı, Çin'i, Maçin'i, arkasından da Mısır'ı zapt ettikten sonra Babil'e geldi. Bu kefalosun üstünden hiç inmiyor, orada yiyor içiyor, orada uyuyordu. Babil o günlerde dünyanın en büyük şehriydi ya, bizim Adana gibi sıtmalı, yılanlı, çıyanlı bir şehirdi. Bizim şimdiki Anavarza gibi. Siz Anavarza'yı böyle bellemeyin. O İskender çağında o da Babil gibi bir şehirdi. Bakın şimdi taş üstünde taş kalmamış. Bu dünya kimseye, İskender'e bile baki değildir. Anavarza'da bir zamanlar o çok konuşan Cicero bile valilik etti, ne haber? Anavarza'da doğan büyük hekimler yılan ağısından ölümün ilacını buldular. Efendime söyleyeyim, İskender bir deyişe göre Babil'de sıtmadan, bir deyişe göre karın ağrısından öldü. Kör Haydar Usta'ya göre ise onun ölümü akrep sokmasından oldu. Babil bizim Diyarbakır gibi kara surlar içinde bir şehirdi. Çok kara akrep vardı orada da. Kumandanları İskender'in kıymetli naaşını toprağa gömmeye, Fırat'a atmaya, yakmaya kıyamadılar. Atına yükleyip salıverdiler. Atı aldı onun değerli ölüsünü Toros dağlarına getirdi. Burada onun ölüsünü kırk ermişlere teslim etti. Kendisi de Toroslarda dolaşmaya başladı. Kör oğlunun atı da öyle. Genç Osman'ın, Ali'nin, Muhammed'in binitleri de hep öyle. Evet dedi Kör Haydar Usta, beni dinlediğiniz için hepinize şükran borçluyum. Bu ölümsüz atlar belki de yaşlılıktan, belki de naturaları, huyları böyledir. Hep böyle bir deri bir kemik olurlar. Üfürsen yıkılacak gibi. Ben bu atı Düldül Dağı'nın tepesinde böyle bir deri bir kemik görmeseydim, öyle Murtaza Ağa'nın atı gibi kanlı canlı olsaydı bu at, bana milyon verseniz getirmezdim. Yorulmuş soluyordu, bir süre susarak soluğunu topladıktan sonra, şimdi her şeyi bir iyice anlatabildim mi? O zaman dera kap atın başına koyduğunuz 1500 lirayı verin gidiyorum. Eğer hakkım olan parayı alamazsam ta Ankara'ya kadar gider hakkımı ararım. Ben de seni sahtekar olarak Ankara'da yakalatır hapse attırırım. Murtaza ile aralarında uzun süren birbirlerini aşağılamaya kadar varan ağız dalaşı oldu. Taşkın Halil Bey onları yatıştırmasaydı bu ağız dalaşı daha kötü sonuçlara varabilirdi. Bereket versin ki başka bir olay çıkmadan içeriye Seyit Seydi girdi. ''Nerede kaldın bre Seyit Seydi?'' diye öfkeyle sordu Murtaza. ''Bre kardeşim seni bekleye bekleye gözümüz dört oldu. Bazı karşımıza alıp da konuşmayacağımız kişilere de muhatap olduk.'' Kör Haydar Usta onun bu aşağılamasını aldırmadı, duymamışlıktan geldi. Seyit Seydi'nin ne diyeceği merakla sağlam gözünü kocaman açmış, onun kurumuş bir beygir yüzüne benzemiş yüzüne dikmiş bekliyordu. Seyit Seydi gülmeye başladı önce, sonra da gülmesini kesmeden konuştu. ''Bu at bizim yaşlandığından dolayı kuradaya çıkarıp daha yılkıya bıraktığımız attır. İnce Mehmet'in ağamız Ali Safa Bey'den aldığı atla en küçük, uzaktan yakından bir benzerliği yoktur.'' Kör Haydar Usta kıpkırmızı kesilerek ayağa kalktı. Seyit Seydi'nin önüne geldi, dikildi. ''Yalancı, yalancı!'' diye bağırdı. ''Bütün bu yalanlarınla birlikte Allah seni kahredecek, kahredecek!'' Oradakilere döndü yumuşak bir sesle. ''Bu yalancı uşağa inandınız değil mi? Şimdi ben İnce Mehmet'in soylu atını alıp götürüyorum. İyi ki bana inanmadınız da bu atı kurşuna dizmediniz. Ben bu at yüzünden cehennemde yanacaktım. Şimdi ben bu atı alıp götüreceğim ve hem de aldığım yere Düldül Dağı'na bırakacağım.'' Dışarıya çıktı, hemen de geriye döndü, eşikte durdu. Düldül Dağı'na neden bu adı takmışlar diye sordu. Neden? Kimse bir karşılıkla bulunmadı. Çünkü dedi, Hazreti Ali'nin Düldül'ü orayı mekan tutmuştur. Her ayın 15'inde Düldül'ün sivri kayasının üstünde, ay ışığı yelelerine yağmur gibi dökülürken Düldül atı orada dimdik durur. Şimdi İnce Mehmet'in atını da götüreceğim, o Düldül'ün yanına bırakacağım. İki at kıyamete kadar kötülerle, zalimlerle, hak yiyicilerle savaşacaklar. İyi ki beğenmediniz bu atı, beğenip de kurşuna dizmediniz. Dizip de beni altından kalkamayacağım bir günaha sokmadınız. Anam beni Kadir gecesi doğurmuş. Şimdi bir daha yakalayabilirseniz yakalayayım bakalım Yağız atı. Anam beni, anam beni, Kadir gecesi doğurmuş. Merdivenleri gülerek sevinç içinde indi, atın yanına vardı. Başını kaldırdı, sağ eliyle yelesini okşadı bir süre. Yularını eline aldı, yedekledi. O geçerken kalabalık kendiliğinden aralandı. Daha gülmesi dudaklarında ağır ağır çıktı gitti. Onun arkasından kalabalık gene karıştı. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Allah biliyor ya, bu at İnce Mehmet'in atıydı. Soylu atlar hep böyle olurlar yılın kimi aylarında. İyi ki tanımadılar atı. Tanıyıp da kurşuna dizmediler İnce Mehmet'in atını. 6. dizinin sonu. Sayfa 130.